Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak ve çalışmak üzerine konuştuğumuz Bir Gidene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Bu bunaltıcı gündemden biraz uzaklaşalım dedim ve bu bölümde bir nefes terapisti konuğum Müge Zorbozan. Kendisi bana Instagram'dan ulaştı ve hikayesini paylaşmak istediğini söyledi ve açıkçası hem çalıştığı alan hem de kişisel hikayesi o kadar ilgimi çekti ki burada bir an önce yer vermek istedim. Kendisiyle hem transformasyonel nefes koçluğu alanını ve nasıl seçtiğini hem de bunu İngiltere'de nasıl devam ettirdiğini konuşacağız. Ayrıca kendisi 50 bin nüfusu çok küçük bir kasabada yaşıyor, Newbury diye. Ayrıca oradaki hayatta konuşacağız. Merhaba Müge Hanım, hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Merhaba Emre Bey. Öncelikle podcast'te beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Instagram mesajına bu kadar kısa sürede yanıt verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Müge ben. 1983 İstanbul doğumluyum. 2018 yılına kadar da İstanbul'da yaşadım. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Mezun olduktan sonra da yaklaşık 10 yıl değişik iki yatırım firmasında değişik pozisyonlarda yöneticilik deneyimim oldu. 2010 yılında nefesle tanıştım. 2013 yılında bunu mesleğe dönüştürmek üzere çalışmalara başladım. 2015 ile 2018 yıl arasında da aslında hem finans sektöründe çalıştım hem de nefes koçluğu yaptım. 2018'de değişik bir döneme girdi yaşamım ve İngiltere'ye yerleştik eşimle birlikte. O zamandan beri de burada finans şapkamı bir kenara bırakıp nefes çalışmalarına devam ediyorum. Biraz böyle bir kronolojik sıralama gibi oldu ama kısaca kendimden böyle bahsetmek daha iyi gibi geldi.
Evet, detaylara gireceğiz zaten. Hatta şimdi hızlıca başlayalım. Nefes terapisiyle nasıl tanıştınız acaba?
Nefes terapisiyle 2010 yılında finansta çalışırken tanıştım. Aslında tanışmak değil de tanıştırılmak oldu benimkisi. Ablam daha önce deneyimlemişti ve ona çok iyi geldiğini söyledi. Mutlaka sen de denemelisin, öyle iyi geliyor, böyle iyi geliyor diye. Beni birazcık tabiri caizse ittirme yoluyla bir denemelisin diye grup seansına yönlendirdi. Benim de tam o dönemler böyle hani kişisel bocalama, sağlık problemlerinin olduğu bir dönemdi. Dolayısıyla neden olmasın bir deneyeyim, ne kaybedebilirim ki diye başladım bir grup çalışmasıyla aslında nefes seansına.
Bana attığınız e-mailinizde bazı sağlık problemlerinizin üstesinden nefes terapisiyle geldiğinizden bahsetmiştiniz. Eğer çok özel değilse bunu biraz açabilir misiniz?
Tabii açayım. Sağlık sorunlarım dediğim aslında benim yaşadığım boyun tutulmalarıyla başladı sağlık problemleri. Önce boyun tutulmaları işte 1-2 gün sürüyordu. Kas gevşetici alıyorsunuz, ağrı kesici alıyorsunuz. Ondan sonra hayatınıza devam ediyorsunuz. Ama ondan sonra bu boyun tutulmaları sıklıkla olmaya başladı. Bu sıklıklar giderek arttı. Ve yaşam deneyimimi de etkilemeye başladı. Yani artık 1-2 gün tutulmalar değil de durup dururken gazete okurken boyun tutulmaları, öyle o şekilde kalma ve 10 gün boyunca hani yataktan kalkamama seviyelerine ulaştı. Bu noktada artık yaşamım da etkilenmeye başlayınca ne oluyor diye sorgulamaya başladım ve tabii ki doktora gittim. Doktor kontrolünde de anlaşıldı ki, bu arada bunları yaşadığımda 27 yaşında falandım.
Çok gençmişsiniz.
Evet, bayağı gençtim. Doktor kontrolünde de aslında anlaşıldı ki bu normal bir tutulma değil, ileri seviye boyun fıtığı, kireçlenme ve düzleşme var. Ya çok şanslıydım o dönemde. Çok iyi bir doktora denk geldim. Beni çok iyi yönlendirdi. Ama mesela doktorun söylediğini hiç unutmuyorum hala. Nasıl yaptım bu fıtığı bu yaşta? Gerçekten seni çok tebrik ederim. Çünkü normalde bu derece fıtıklar 60 yaşının üstündeki insanlarda gözüküyor. Nasıl kendine ve bedenine bu kadar farkında olmadan yüklenebiliyorsun diye mesela beni sorgulamıştı. O yüzden de aslında nefes çalışmaları benim için bir alternatif olabilir mi diye başladım. İlk başladığımda da bana anlatılan deneyimle çok farklı bir şeyle karşılaştım açıkçası. Hani nefes çalışmasına başladım, grup çalışmasına gittim. Aman Allah'ım, nefes çalışması da çok iyi bir şeymiş, tam da bana göreymiş dediğim bir nokta olmadı seans sonrası.
Ne noktada peki öyle demeye başladınız?
Benim için çok güç, yani çok güçlü bir çalışmaydı ama benim için çok zor da bir çalışmaydı. Çünkü insanların gerçekten hayatları çok farklı, deneyimleri çok farklı. Kardeş de olsanız farklı yaşam deneyimlerini görüyorsunuz aslında. Aynı anne babadan da çıksanız farklı şeyleri algılıyorsunuz, farklı şeyleri hayatta gerçekleştiriyorsunuz. Dolayısıyla ablamın anlattığı deneyimleri aldığımda ben de o deneyimlerle karşılaşacağım diye gittim seansa. Ama benim deneyimim tamamen farklıydı. Ben bunu hani her seminerde, her seansta anlatırım insanlara da bir fikir vermesi açısından. Şimdi normalde seansı yatarak yapıyorsunuz. Nefes alıp veriyorsunuz ve gözleriniz kapalı oluyor. Grup çalışmasında sadece siz olmuyorsunuz. Başka insanlar da oluyor etrafınızda ama buna destek olacak da daha farklı koçlar oluyor o grubu destekleyecek. Şimdi ben hani tamam deneyimleri dinleyerek gittim çalışmaya ama nefes hakkında da çok bir fikrim yoktu. Seans nasıl yönetiliyor, ne yapılıyor vesaire. Seans öncesi bilgi veriliyor. Çok açıklama yapılmadı ki okey, yani o kadar detaylı bilgi verilmesine gerek yok. Benim yaptığım tek şey seans boyunca yatar pozisyonda gözlerimi kapamamak için direnmek, sürekli gözlerimi açıp ay o koç nereye gitti, şimdi nereye dokundu, bana ne zaman gelecek, ne yapıyor burada bu insanlar. Tam da kadrajımda bir tane saat, o saati görüyorum. Sonra şeyi sorguluyorum, bu bir saat zaman dilimi ne kadar uzun bir zaman dilimiymiş, niçin geçmiyor ve ne yapıyor burada bu deli insanlar, ben deli miyim, niçin buradayım diye. Böyle bir seans deneyimim oldu. İki tane seçeneğim vardı bu deneyimden sonra. Nefes seansı çok saçma bir şeymiş gerçekten. Hiç bana göre de değilmiş. Dolayısıyla buna devam etmeme gerek yok. Eski hayat döngüme devam edebilirim. Bir seçenek. İkinci seçenek de bu kadar insana iyi geldiğine göre herhalde ben de devam etmem gerekiyor ve bir şeyleri fark etmem gerekiyor. Acaba birkaç şans daha mı versem demekti. İkinciyi seçtim. Çünkü normalde de hani vazgeçen bir yapım yok. O yüzden ikinciyi seçtim açıkçası. Hani bu kadar insan iyi geliyor dediğine göre herhalde birkaç şans daha vereyim. Belki bir şeyler dönüşebilir dedim. Ve o yüzden devam ettim seanslara. Ama mesela ilk seansımı sindirmek bu seanstan sonra benim 6 ayımı aldı. Çünkü bir şeylerle karşılaşıyorsunuz. Hayatınızda hiç olmayan bir şey size gösteriyor. Aslında seanslara devam ettiğimde şunu gözlemledim kendimde. Şimdi seansta o yaptığım gözlerimi açmak, kontrol etmek, herkese bakmak hayatımda zaten sürekli yaptığım bir şey. Ne? Hayatta da kendimi kontrol etmek, başkalarını kontrol etmek. O onu yapıyor mu? Bu bunu yapıyor mu? Kurumsal hayatta çok yaparsınız. Onu yapma, dur ben yaparım. Dur sen şimdi iyi yapa. Mesela şunları hani kendimde gözlemledim. Dur sana şimdi anlatacağım ama ben zaten bunu yaparım 2 dakikada. Yani şu anda seninle hani vakit kaybetmeyeyim. Bir de mükemmeliyetçilik. Hani ben zaten yaparım. Ben zaten en iyisini yaparım.
Kurumsal hayatta aslında çoğumuzun düştüğü tam durumlar.
Kurumsal hayatın yani bir yandan da yaptıkları, bir yandan da aslında bizim kendimizi o alana uyumlandırma sürecimiz içerisinde bir kontrol mekanizmasını çok fazla kullanır hale geliyoruz. Bu arada hani demek istediğim şey değil ki hayatta hiçbir şeyi kontrol etmeyelim, aman Allah'ım, hani ne olacaksa olsun değil demek istediğim. Tabii ki kontrol edeceğiz. Ama bunu hani aşırı yaptığımızda aslında kendimize de yük bindirmiş oluyoruz. Hani her şeyin gerçekten normali olması gerekiyor. Normal düzeyde yaşıyor olmamız gerekiyor bütün deneyimleri. Buna abartıya kaçtığımızda da işte farklı deneyimler ortaya çıkıyor. Yani toparlayacak olursam aslında seansta karşılaştığım o gözlerini açma, ne yapıyor burada bu deli insanlar, kontrol etme olayı benim zaten normal rutin hayatımda olan her şeyi kontrol etme ve mükemmeliyetçilikten geldiğini fark ettim seanslara devam ettikçe. Tabii bunu hani insanları, başkalarını eleştirmek çok kolay hayatımızda, başkalarının davranış kalıplarını görmek çok kolay ve onlara eleştiriye gitmek çok kolay ama çuvaldızı kendimize batırmak o kadar kolay olmuyor. Fark ediyorsunuz ama bunu konduramıyorsunuz. İşte o yüzden dedim ki ilk seansımı sindirmek 6 ayımı aldı. Bir dakika, ben böyle bir karakter miyim ki yi almak ve sindirmek biraz uzun zaman aldı açıkçası. O yüzden seanslara da devam etmek istedim. Demek ki hani burada benim fark etmem gereken bir şey var.
Ve sonra devam ediyorsunuz ve aslında bir noktada o ağrılarınızdan da kurtuluyorsunuz.
Evet, aynen öyle. Aslında devam ediyorum seanslara. Devam ettikçe kendimdeki farklılıkları görmeye başlıyorum. Yani bu duygusal ve zihinsel olarak davranış farklılıklarını görmeye başlıyorum. Benim yaşamım değişmeye başlıyor. Çünkü benim davranışlarım değişiyor. Benim davranışlarım değişince aynı istikamette insanların bana olan yaklaşımları değişmeye başlıyor. Dolayısıyla ilişkiler değişmeye başlıyor. Aynı zamanda sağlık problemim de değişmeye başlıyor. Bir yandan problem olmamaya başlıyor. Yani ben en son boyun tutulmasını 2012 Eylül'ünde yaşadım. Onun haricinde hiçbir şey kalmadı. Ama bu demek değil ki boyun fıtığı gitti, bitti. Orada artık hiçbir şey kalmadı demek değil. Boyun fıtığı hala orada. Sonuçta boyun fıtığı dediğimiz şey sinir sıkışması. Ameliyata gerek yoktu o aşamada. Bu arada hani başka bir doktora gitsek büyük ihtimalle ameliyatlık diyecek bir durumdu. Benim başvurduğum doktor, hayır gerek yok teşhisiyle ben aslında birazcık daha böyle onu destekleyici alternatif tıpa yöneldim. Ağrılarım gitmeye başlıyor. Çünkü aslında nefesle ağrıların da bir ilişkisi var. Bir duygusal olarak ilişkisi var. İki fiziksel olarak ilişkisi var. Nasıl nefes alıyorsak aslında öyle yaşıyorum hayatımızda.
Ne gibi mesela?
Ne gibi mesela? Şimdi normalde asıl kullanmamız gereken kas, diyafram kası nefes alıp verirken. Ama biz bu kası kullanmak yerine gidiyoruz, kısıtlı nefes alışkanlıklarıyla boyun kası kullanıyoruz. Sırt kası kullanıyoruz, bel kası kullanıyoruz. Şimdi ana kas olarak diyafram kasını kullanmayıp ben gidip diğer kaslarımla nefes alıp vermeye çalışırsam o kasların da yıpranmasına sebep oluyorum. Nefesi de doğru alamamaya başlıyorum. Oksijen bedenimde gerekli ölçüde dağılmıyor. Nefesi doğru kapasitede kullanamıyorum. Çünkü doğru kasla nefes alıp vermiyorum. Bu aslında hastalıklara sebep oluyor. İşte boyun fıtığı, bel fıtığı, sinir sıkışması veya işte kas ağrıları gibi. Çünkü ben kullanmamam gereken kasları nefes alıp verirken kullanıyorum. Benim boyun fıtığımın bir sebebi de hani boyun kaslarımı nefes alıp verirken kullanmamdı veya sırt kaslarımı nefes alıp verirken kullanmamdı. Dolayısıyla ben o alışkanlığımı bitirdiğimde, diyafram nefesine geri döndüğümde zaten o kaslar otomatik olarak rahatlıyor. Dolayısıyla o sinir sıkışması otomatik olarak rahatlamaya başlıyor. Ben o kasları artık kullanmayı bırakınca. Çok ufak bir hani sızıyla bu noktayı bir dakika ben hayatımda şu anda ne yapıyorum deyip kendinize dönüp o ağrıyı sizi yatağa yatırmadan def edebiliyorsunuz. Ama yok, o mesajı almak istemiyorum. Hayatıma yine %100 kontrol noktasıyla devam etmek istiyorum diyorsanız devam edebilirsiniz. Seçim sizin. Ağrılarınızla yaşamaya devam edebilirsiniz.
Transformal nefes koçluğunun farkını sormak istemiştim ama aslında biraz açıkladınız.
Transformal nefesin mesela bir önceki sorunuzla bağlantılı olarak diğer nefes tekniklerinden farkını çok kısa anlatayım. Transformal, yani dünyada açıkçası kullanılan yüzlerce nefes tekniği var. Ve bence hepsi birbirinden değerli. Hepsi bir şekilde bir yere dokunuyor ve hizmet ediyor insana. Önemli olan gerçekten hani hangisi sizin için uygun, hangisi size gerçekten ihtiyaçlarınıza hizmet ediyor, onu bulup ilerliyor olmanız. Transformal nefes tekniğinde diğer nefes tekniklerinden ayıran özelliği aslında bağlantılı nefes tekniğini kullanıyor, o ayrı. Ama vücut noktalarıyla çalışıyor. Yani işte Çinlilerin yüzyıllar önce bulduğu akupunktur noktalarını sistemin içine almış ve aslında vücut haritalaması dediğimiz, siz nefes alıp verirken koçların da sizin vücudunuzun üzerinde çalıştığı ve bası uyguladığı bir teknik. Onun haricinde afirmasyon tekniklerini kullanıyor ve ses şifalama tekniklerini kullanıyor. Yani aslında diğer nefes tekniklerinden farklı olarak hem fiziksel anlamda diyafram nefesini size geri döndürmeye çalışıyor, hem de zihinsel, duygusal dönüşümü ve ruhsal dönüşümü sağlamaya yönelik bir teknik bütünü gibi düşünebiliriz. Sadece nefes odaklı gibi değil yani. Bir nefes çalışması aslında bir terapi gibi düşünmek lazım.
Nefes terapisine ilginizi mesleğinize çevirmeye hangi noktada karar verdiniz?
Tabii bu ilk seanstan sonra olmadığı kesin. Seanstan çıkıp ben burada ne yapıyorum dedikten sonra meslek haline getirmeyi hiç düşünmedim. Ama seanslara devam ettim. Bir danışan olarak devam ettim. Çünkü hani bana iyi geliyordu gerçekten. Kurumsal hayatı da dengelememe yardımcı oluyordu. Normal yaşamımla kurumsal hayatımı. 2013'te ben bunu meslek haline getirmeye karar verdim. Çünkü hani baktım ki gerçekten işime yarıyor. Normal hayatımda işime yarıyor. Sağlık anlamında beni düzeltti. Dolayısıyla bu konuda derinleşmek istedim. Nefes konusunda derinleşmek ve bunu insanlarla paylaşmak istedim. O yüzden de 2013'te kendi isteğimle finans sektöründen istifa ettim. İstifa ettikten sonra da seminerlere ve koçluk eğitimlerine katılarak ilerleme sürecine girdim.
Türkiye'de de bu tür nefes koçluğuna yönelik eğitimler var o zaman. Evet, Müge Hanım başını sallıyor. Evet, Türkiye'de de varmış. Şimdi de mesleğinize İngiltere'de devam ediyorsunuz. Aslında bununla alakalı da birkaç sorum olacak. Mesela İngiltere'de sizce nefes terapisi veya koçluğuna dair farkındalık Türkiye'ye göre nasıl? Gözlemleriniz nasıl? Bunları merak ettim.
Şimdi Türkiye'de artık nefes konusu bayağı bir popüler olmaya başladı. Dolayısıyla aslında artık Türkiye'de herkes nefesi biliyor ve ne tarz çalışmalar yaptığını soruyor. Farkındalık bayağı yüksek. Ama bundan 3-4 sene önce nefes konusu Türkiye'de yine bilinirken, ben nefes koçluğu yapıyorum dediğimde şu tarz sorularla karşılaşabiliyorduk. Nefes mi? O da ne? Zaten nefes alıp veriyoruz. Ne öğretiyorsunuz ki? Yani bunu benim yakın çevremde dalga geçerek soruyordu. Nefes mi? Zaten nefes alıp veriyoruz. Neyi öğretebilirsin ki diye. Ama şu anda açıkçası çok popüler. Popüler olması bir yandan iyi, bir yandan kötü. Avantajları var, dezavantajları var. Ama en azından nefes mi? Bu ne? Yok artık. Zaten nefes alıp veriyoruz. Bu bizim biyolojik şeyimiz. Neyi öğretebilirsin ki sorusundan ziyade hangi teknikle yaklaşıyorsun diye sorular gelebiliyor. Biraz daha bilinçlendik.
Peki İngiltere'de ne tür reaksiyonlarla karşılaşıyordunuz?
İngiltere'de şöyle aslında. İngiltere'de büyük şehirlerde yani hani Londra'da, Manchester'da, Liverpool'da gibi insanlar zaten bu well-being konusunda çok bilgililer ve açıklar. Yani sadece transformal nefes değil, çok fazla nefes tekniği var. Sadece nefes değil, aslında diğer alternatif seçeneklere de çok açıklar ve devam ediyorlar, denemek de istiyorlar. Ama iş büyük şehirlerden çıkıp daha küçük yerlere gittiğinde, ki benim yaşadığım yer gibi işte bir İngiliz kasabası, o zaman buradaki insanlar mesela nefesi hiç duymamışlar. Yani transformal nefesi değil, nefes çalışmalarını bilmiyorlar. Dolayısıyla baştan başlamanız gerekiyor aslında. Ama tabii tepki şey olmuyor. Nefes mi? O da ne? Yok artık diye hani bir tepki değil. Nefes mi? Hani o ne işe yarıyor diye bir merak edişle soruş oluyor. Ama tabii sıfırdan başlamanız gerekiyor. Çünkü hiç hayatında nefesi duymamış. Ne işe yaradığını bilmiyor. Böyle bir terapi tekniğini de bilmiyor. Dolayısıyla siz anlatarak insanların ilgisini çekiyor olmanız gerekiyor. Büyük şehirlerden farkı bu oluyor aslında. Ama zaten Türkiye'de de aynı şey düşününce. Ben İstanbul'da yaşıyordum. Evet, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de çok iyi biliniyor. Ama küçük yerlere doğru gittiğinizde o zaman anlatıyor olmanız gerekiyor neyin ne işe yaradığını. Aynı şey.
Çalıştığınız danışanlarınız kendi yaşadığınız Newbury kasabasındandı. Doğru mu?
Aslında öyle değildi. Evet, amacım önce Newbury ile başlamaktı. Newbury'den nefesi tanıtmaktı. Öyle de başladım. Ama ondan sonra hani hem internet sitesinin kurulması, internetten insanların sizi bulmasıyla, bir de hani daha önce bahsettiğim, biz hani İngiltere'de de bir derneğe bağlıyız. Dolayısıyla orada da tüm koçlar neler yaptığını, nerelerde ikamet ettiklerini belirtiyorlar. İnsanlar da gerçekten nefes diye arattırdıklarında kendilerine uygun bir koçla çalışmayı istiyorlar. Dolayısıyla ben Türkiye'den farklı olarak sadece bulunduğum yerde değil, İngiltere'nin değişik yerlerinde de nefes çalışmaları yaptım. Yani Londra'ya da gidip geliyordum. Londra'nın etrafındaki küçük kasabalardan da talep geldiğinde gidip geliyordum. Londra'ya daha yakın bir yerleşim, büyük şehir adını vermediğimiz Reading var. Reading'de seanslar düzenliyordum. Dolayısıyla aslında İngiltere'de geziyordum. Newbury'de iki yerle çalışıyordum. Reading'de bir yerle çalışıyordum. Onun haricinde mesela İngiltere'de Türkiye'den farklı olarak Türkiye'de normalde siz neredeyseniz danışan size seansa gelir. Gitmezsiniz danışanın evine seans vermeye. Size gelirler seansa veya nerede seans düzenliyorsanız oraya gelirler. Ama İngiltere'de farklı olarak bir de insanlara gidiyorsunuz seans yapmak için. Yani insanların evine gidebilirsiniz veya insanların hani bir yerde yapmak istiyordur, başka arkadaşlarıyla birlikte bir grup oluşturmuştur seans almak için, kapalı bir grup. Oraya seans vermeye gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında Türkiye'den farklı olarak bana, benim için farklı gelen durum buydu. Danışanların evine de gitmek. O yüzden Newbury ile kısıtlı kalmadım aslında. O yüzden İngiltere'de geziyordum diyorum hani. Edinburgh'a gitmiyordum ama.
O zaman gelelim İngiltere maceranıza. Yurt dışına taşınmaya nasıl karar verdiniz? Ne zaman karar verdiniz? İngiltere maceranız nasıl gelişti?
Aslında klasik belki bir cevap ama yurt dışında yaşamayı istiyorduk her zaman. Yani hani yurt dışı deneyimi olsun, yurt dışında yaşayalım ve çalışalım, nasıl gidiyor? Onu görmek ve deneyimlemek her zaman. Ama İngiltere macerası birazcık ani gelişti ve çabuk oldu diyebiliriz. Eşim Vodafone Türkiye'de çalışıyordu. Vodafone Türkiye'de çalışırken de İngiltere'ye proje yapıyordu. Yani İngiltere'de de bir ekiple çalışmaya devam ediyordu. Orada bir pozisyon boşaldı. Bu pozisyon boşalmasıyla birlikte eşim oraya başvurunca birden kabul aldı. Ama İngiltere'de siz de yaşadığınız için biliyorsunuz süreçler çok hızlı olmuyor aslında. Yani aylar süren, bazen yıllar süren deneyimler olabiliyor. Ama bu çok hızlı gelişti. Yani Ekim'de başvurduğu pozisyonla biz Ocak'ta İngiltere'ye gelerek sonlandırdık. Dolayısıyla bizim için böyle bir apar topar karar vermeye gelme süreci oldu. Dolayısıyla Ocak 2018'den beri İngiltere'de yaşıyoruz ama hani Londra'da yaşamıyoruz. Bir de hayatımızda hani İstanbul'da büyük şehirde yaşarken İngiltere'nin küçük bir kasabasına gelip yerleştik. Çünkü Vodafone'un headquarter'ı burada. Değişik bir deneyim ve büyük bir değişim oldu aslında hayatımızda.
Onu sormak istiyorum. Newbury nasıl bir kasaba? Orada yaşamayı seviyor musunuz? Hayat nasıl?
Newbury 41 bin nüfuslu bir kasaba. küçük bir İngiltere kasabası. Londra'nın 50 mil batısında. Aslında hani Londra'ya yakın, uzak denmeyecek yakınlıkta. Hatta insanlar gerçekten Londra'ya gidip gelen, çalışan insanlar da hani Londra'ya yakın olsun ama Londra içinde olmasın diye burada yaşamayı tercih ediyorlar. Tam bir İngiliz kasabası. Ulaşabileceğiniz her şey var içinde. Restoranlar, publar, alışveriş. Bir yandan da yeşillikler içerisinde. Değişik bir kasaba, biraz fazla zengin bir kasaba. Biz ilk geldiğimizde anlayamamıştık ama İngiltere'yi hani dolaşmaya başladığımızda da insanların aslında buraya geldiğini ve çalıştığını bizimle konuşurken anladık ve verdikleri tepkiler şey oluyordu. Durumunuz iyi o zaman Newbury'de yaşıyorsanız diye. Biz yok hayır Vodafone'dan dolayı orada yaşıyoruz diyorduk. Sonra itiraf ediyorlar hani konuştukça. Diyorlar ki Newbury çok pahalı bir kasaba. Niçin Newbury'de yaşıyorsunuz diye. Burası birazcık böyle kraliyet ailesinin de var olduğu bir kasaba. Dolayısıyla aslında standart İngiliz kasabalarına oranla yeme içmenin ve yaşamın daha pahalı olduğu bir kasaba. Biz de gelip yerleşip ve yaşamaya başlayınca gördük aslında. Ama şu açıdan çok iyi. Tabii ki Londra ile mukayese kabul etmez fiyatlar konusunda. Tabii ki Londra her zaman daha pahalı. Ama yeşillik anlamında çok iyi. Nehir kenarında dilediğiniz şekilde hani spor yapabiliyorsunuz. Bu Covid-19 sebebiyle hani her yer park dolu. Pubların, restoranların kapanmasından sonra gerçekten o pub'larda, parklarda piknik yapıyor olmak çok keyifli. Bir de şöyle bir durumumuz oldu tabii burada. Vodafone sebebiyle Türkiye'den gelen bir Türk nüfusu var burada. Biz geldiğimizde ne kadar fazla diyorduk Türklere. Yaklaşık 10-15 kişiydi sanırım bizimle birlikte geldiğimizde Ocak 2018'de. Bizden sonra bile kat ve kat arttı. Sanırım şu anda sayı 50'lere doğru yaklaştı.
Ciddi misiniz?
Evet.
3 sene bile tam değil. Bayağı yüksek bir rakam.
Bayağı yüksek bir rakam. Tabii 41 bin nüfusta da bayağı yüksek kalıyor. Tabii hani herkesle görüşmüyorsunuz. Öyle bir hani ortamınız da olmuyor. Ama yine de hani yabancı bir ülkede yaşarken kafa denginizin olduğu, sizi destekleyen, birlikte hani bir şeyler yapabildiğiniz insanların oluyor olması da güzel bir şey.
Evet, kesinlikle. Yani vay be, ondan 50'ye çıkması şu açıdan vay be diyorum. Çünkü hani Newbury küçük bir kasaba dediniz ya, ben o kadar Türk nüfus yoktur diye düşünmüştüm. Aslında bu bile şeyi gösteriyor, yani son birkaç senede artan yurt dışına göçü. Ya yani bunu ben de bazen örnek veriyorum. Ben mesela 2017'de taşındım ve 2017'de taşındığımda da burada işte üniversiteden, liseden hani arkadaşlarım vardı, tanıdığım, bildiğim insanlar vardı ama o zamandan bu yana bile o kadar arttı ki bazen şaşırıyorum yani sürekli de hani şimdi Ankara Anlaşması bitmeden de çok başvuru yapan var falan. Bir süre evet. Daha bu dalga devam edecek gibi.
Gerçekten öyle yani. Türkiye'den bayağı bir göç var. Yani normal hani şirket içi transferin haricinde dediğiniz gibi Ankara Anlaşması'yla da gelen bayağı bir Türk nüfusu var
Bir de Vodafone'un Paddington'da, Londra'da da bir ofisi var. Biraz daha ufak bir ofis konuştuk. Orada da çalışan aslında çok fazla Türk var diyebilirim. Hatta yani bayağı şirketin dörtte biri falan olabilir belki. O kadar çok duyuyorum ki Vodafone'da çalışan.
Yani insan kaynaklarında özellikle bayağı bir Türk nüfus var diye biliyorum ben. Yani çünkü Paddington'da hani genelde insan kaynakları var. Bayağı yüksek bir Türk nüfus var. Ama anladığım kadarıyla da Türklerde tutuluyor çalışma kültürleri açısından. O yüzden de hani bu kadar çok şirket içi transfer de oluyor anladığım kadarıyla.
Evet, birazcık burada ya tabii onu bilemeyeceğim, Vodafone'un şirket kültürünü, yapısını falan, ama genel olarak benim de gözlemim bizim biraz eğitim sisteminin de getirdiği bir acelecilik, biraz kültürün de getirdiği hız, tez canlılık ve böyle işlere şipşak bitirme şeyi var. Sanırım bu da işlerin hızlı ilerlemesi açısından sevilen bir durum genel olarak. Çünkü buradaki iş kültürü biraz daha, nasıl desem, böyle yavaş yavaş alan, sizin de bahsettiğiniz gibi bazen bazı süreçleri birkaç aya yayan bir iş kültürü var. Ona göre tabii bizim kültür farklı. Onu da gelenler getiriyor yanında. Siz peki seviyor musunuz İngiltere'de yaşamayı?
Ben İngiltere'de yaşamayı seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü gerçekten insana saygı var, birincisi. Düşüncenize saygı var. Gerçekten çok fazla bir yeşil alan var. Ben spor yapmayı da çok seviyorum. Dolayısıyla hani yeşil alanda spor yapıyor olmak büyük bir keyif. İstanbul'da hep yapmak istediğim, annemlerden yazlıktan bisikletimi getirdiğim ama bir türlü hani cesaret edemediğim bisiklet sürme ve konforlu bisiklet sürmeyi burada rahat rahat yapıyorum. Bir yerden bir yere gitmek dert olmuyor gerçekten. Ulaşım ağı çok iyi düşündüğümüzde. Evet, tabii ki aksamalar oluyor ama bu kadar ulaşım ağına da aksamalar olması da normal aslında. Bir yandan da Covid'i dışarıda bırakırsak Avrupa'ya çok yakın ve seyahat etmek çok rahat oluyor. Çünkü ben seyahat etmeyi de çok seviyorum. Değişik yerler görmeyi, değişik kültürlerde olmayı. Dolayısıyla hani çok rahat her yere seyahat edebiliyorsunuz ve bunu da hani çok cüzi rakamlara yapabiliyorsunuz Türkiye ile kıyasladığınızda. Bütçenizi sarsmıyor çalışırken. O yüzden de hani İngiltere'de yaşamayı seviyorum.
İngiltere'ye taşındıktan sonra buradaki hayata dair böyle şaşırdığınız şeyler oldu mu? Adaptasyon süreciniz nasıl geçti? Kolay mıydı sizce?
Olmaz mı yani hani şaşırmadım dersem hangi birinden başlasam acaba diye. Ya mesela şey çok enteresan gelmişti. İlk geldik. Geldiğimiz zaman şirket bize ev tahsis etmişti ama o ev hani bir ay süreli bir evdi. Bir ay sonra çıkmamız gerekiyor evden ve kendi evimizi bulup çıkmamız gerekiyor. Tabii ki emlakçılarla çalışıyorsunuz. Emlakçıya gidiyorsunuz. Ev var mı diye sormanız gerekiyor vesaire. Ama şu çok enteresan gelmişti. Mesela Türkiye'de şeydir, gidersiniz bir emlakçıya. İşte şöyle şöyle ev bakıyorum diye anlatırsınız. Onlar da size o anda veya işte bir saat sonra tak tak tak tak tak ev gezdirir. Burada şöyle oluyor. İşte ev var mı veya işte burada internet siteleri var. İnternet sitesinden bakıyorsunuz. Randevu almaya çalışıyorsunuz o evi görmek için. Ama nedense onlar hep dolu. Hep bir meşguller. Yani hani size en fazla bir hafta sonraya randevu verebiliyorlar. İstediğiniz saatte hiçbir zaman randevuyu bulamıyorsunuz çünkü çok meşguller. Yani mesela bu bana çok tuhaf gelmişti. Ama bu hani hizmet sektöründe de böyle düşününce. Çok fazla çalışmak istemiyorlar. Çalışmak isteseler de bunu gerçekten hayatlarının odak noktasına koymak istemiyorlar. Bizim yaptığımız çok aşırı. Çünkü biz her şeye yetişmeye çalışıyorduk Türkiye'deyken ve her zaman her şeyi aynı anda yapmak üzerine kurulu bir sistemden geliyorduk aslında. Dolayısıyla onların böyle bir yetişme telaşı olmadığı için doluyum diyor. Randevu saatleri var, randevuları bitmiş. Dolayısıyla senin için ekstra efor sarf etmesini gerektiren bir durum yok. Bizim bunu anlamlandırmamız zor gelmişti. Nasıl dolusun yani, nasıl bu kadar dolu olabilirsin de bir hafta sonra randevu verebilirsin diye. O benim çok tuhafıma gitmişti. Aynı şekilde hizmet sektöründe mesela, bankada da bizde, Türkiye'de işte bankaya gidersiniz. Herhalde maksimum 15 dakikada bir hesap açabilirsiniz. Burada bir hesabı, bankada bir hesap açmanız bir gün. Gidiyorsunuz, evraklarınızı götürüyorsunuz, işte işlemlerden geçiyor, sizinle muhabbet ediyor, o muhabbet sırasında bir takım evraklar dolduruyor. Yani sabah giriyorsunuz, akşam çıkıyorsunuz, hala hesap açılmamış oluyor. Hani dolayısıyla bu süreç mesela çok tuhaf gelmişti ilk Türkiye'den geldiğimizde. Tabii yaşadıkça o kültüre adapte olmaya başlıyorsunuz ve hani acele etmemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla sizi rahatsız etmemeye başlıyor yapılan iş şekli de. Şey de enteresan gelmişti mesela. Bu turist olarak geldiğimde gözlemlediğim ama hani turistken çok da umursamadığım, yerleştiğimde daha da böyle dikkatimi çeken publarda mesela masa servisi yoktur. Hani Türkiye'de oturursunuz, garson gelir, sizin siparişinizi alır, masaya da servis yapar. Ama mesela burada İngiltere'de publarda siz gidersiniz bara, kendi siparişinizi kendiniz verirsiniz. Alırsınız içkinizi, masaya gelirsiniz. Burada mesela masaya servis, yani restorana gidip gerçekten hani bir öğle yemeği, akşam yemeği yemiyorsanız, bir içki içecekseniz gidip kendiniz almanız gerekir. Servis kültürü de yoktur. Yani dolayısıyla şey, hizmet sektörünün gelişmemiş olması veya hani çok da önem vermiyor olmaları da tuhaf gelmişti ilk geldiğim zamanlar.
Evet, insan zaman içinde alışıyor. Tabii Londra'da biraz daha değişkenlik gösterebiliyor. Hani ne bileyim, bazı publarda masa servisi de var. Biraz daha gastro pub gibi kendilerini konumlandırıyorlar. Evet, evet. Ama klasik pub kültüründe evet dediğiniz gibi her şey kendinizin yaptığı bir şey. Hatta orada da bayağı yavaş yavaş, hani bir yandan birinin birasını dolduruyorsa arkadan size atıyorum bir şişe soda uzatamıyorlar. Ama o da onların yapısı. Zamanla alıştık o hepsine.
Evet, aynen öyle.
Peki İngiltere'nin pozitif yanlarını konuştuk, şaşırdığınız şeyleri konuştuk. Peki Türkiye'ye dair özlediğiniz bir şeyler var mı?
Klasik hani aile, arkadaşlar var tabii ki. Onun haricinde mesela hani ben Boğaz'da yürüyüşü özlüyorum. O Boğaz'ın hani rüzgarını ve kokusunu, o deniz kokusunu özlüyorum açıkçası. Rakı balık özlüyorum. Yani rakıya evet ulaşabiliyoruz tabii ki burada. Ama hani ben küçük kızarmış hamsi, istavrit, tekir onlara ulaşabilmeyi özlüyorum.
Burada aslında Türk restoranı da bol. Rakı eve sipariş bile edebiliyorsunuz internetten. Evet. Ama şöyle bir deniz manzarasına karşı lezzetli mezeler, lezzetli deniz ürünleriyle olmuyor. Evet. Çünkü burada işte balıklar ya okyanus balığı ya da işte çiftlik levreyi, çiftlik çuprası vesaire.
Ben aynı şey değil yani. Veya Yunanistan'dan geliyor bu arada.
Evet, çoğu da Türkiye'den geliyor bu arada o levrekler ama şey tabii çiftlik ürünü.
Evet.
Evet. Bu da ara sıra değinilen özlemlerden biri bu arada.
Evet, bilmiyorum hani öyle klasik mi kaçıyor, onu özlüyorum, yemeği özlüyorum diye ama oluyor yani gerçekten. Zaten hani aile, arkadaşlar standart ama onun haricinde böyle ya orada doğup büyüyüp senelerini geçirdikten sonra rutin haline gelmiş bir takım davranışları yapmayı veya keyif aldığın şeyleri yapmayı da özlem duyuyorsun.
Evet, çok normal aslında. Dediğiniz de çok doğru. Bir de insan ne kadar geç taşınırsa yurt dışına aslında özlediği şeyler de belki daha çok artıyor ya da adaptasyon süreci biraz daha uzun olabiliyor. Ne kadar genç gelirseniz, ben onu fark ettim. Evet. O kadar hızlı aslında adapte olabiliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de rutininiz o kadar daha az oturmuş oluyor. Özellikle Hani mesela siz iş hayatında yıllarca çalışmışsınız. Hatta nefes ile bile yani 2013 diyorsunuz. Kaç 5 sene 5 sene boyunca orada ilgilenmişsiniz falan. Bayağı uzun süreler. Çok
Evet.
normal. Peki
Kesinlikle.
Türkiye'ye bir noktada dönmeyi düşünüyor musunuz?
Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Yani burada yaşamaya devam edeceğiz gibi düşünüyoruz. Ama bu korona da gösterdi. Gerçekten hani plan program yapmak ne kadar geçerli. Hayatın ne getireceğini kimse öngöremiyor gerçekten. Şu anda hani dönmeyi düşünmüyoruz derim. Bir bakarsınız bir yıl sonra ah bizim dönmemiz gerekiyor noktasına gelebiliriz. Ama şu anda hani burada olmaktan, bu ülkenin getirdiklerinden memnunuz, özlemler haricinde. Dolayısıyla bu noktada hani dönmeyi düşünmüyoruz. Nelerdeyse dönmek isterim. 2018 Ocak'ta ayrıldım Türkiye'den. Ama bu süre zarfında da çok fazla gittim geldim. En son da Eylül'de oradaydım. 10 Eylül'de geri döndüm. Her gidip geldiğimde Türkiye'nin daha da yani özellikle İstanbul'un daha da değiştiğini görüyorum. Ama iyi anlamda değil, kötü anlamda değiştiğini görüyorum. Yani insanların daha fazla sinir ve stres katsayısının çoğaldığını, birbirlerine tahammülünün azaldığını, kavga etmek için yer aradığını ve gerçekten gözlerindeki mutsuzluğa şahit oluyorum. Dolayısıyla bu beni üzüyor. Hayat çok pahalı. Evet, İngiltere'de de pahalı ama Türkiye'de gerçekten hani artık aldığınız maaşlarla sadece kira ve karnınızı doyurabileceğiniz bir yaşam standardına doğru çekiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu görmek içten içe üzüyor beni. Ne değişir? Yaşam standartları değiştiğinde, insana bakış açısı değiştiğinde, insanların birbirine bakış açısı değiştiğinde, benim de Türkiye'ye karşı bakış açım değişir sanırım dönmekle ilgili. Yoksa gerçekten bence Türkiye çok güzel doğası, çok güzel insanı ve çok güzel yemekleri olan bir ülke. Bence de sahip çıkmamız gereken bir yer. Ama her içine girdiğimde enerjimin de çekildiğini hissediyorum. Özellikle İstanbul'da yaşarken tam bir kaos içerisinde böyle bir daire içerisinde sanki sadece yaşamı geçiriyor musunuz ama onu hissedemiyor musunuz gibi bir hissiyata kapılıyorum ben İstanbul'a her gittiğimde. Dolayısıyla onu gözlemlemediğim zaman sanırım dönmeyi tekrar düşünebilirim.
Ay, çok güzel anlattınız. Evet, kesinlikle. Ben de hislerinizi paylaşıyorum. Aynı şeyleri düşünüyorum ben de. Son zamanlarda özellikle döndüğümde İstanbul'da sanki kaos daha da artıyor gibi mi geliyor ya da insanın gözüne daha çok batıyor da olabilir uzakta kaldıkça.
Evet, öyle de bir gerçek var. Tabii ki hani siz ne kadar o ortamın içerisinde olursanız o sizin gerçekliğiniz haline geliyor. Dolayısıyla dışarıdan bakamıyorsunuz artık. O gerçeklik içerisinde kabul ederek yaşamaya başlıyorsunuz. Artık o sizi rahatsız etmemeye başlıyor, onu kabullendiğiniz noktada. Dışarıya çıkıp baktığınızda o zaman gerçekliği birazcık daha görmeye başlıyorsunuz. O daha da hani korkutucu oluyor.
Doğru dediniz. Aslında bayağı uzun konuştuk. Daha fazla bence soru
Ben
eklemeyeyim.
Katıldığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.